Ayrım 28, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 255. Yer altında zaten harp vardı, bir de yer üstünde çıkardılar. Bu dünyada herkesin aklını zayi eden bir güzellik var. Harbin sebebi belki de o güzelliktir. İş bitimini bildiren borunun çalmasıyla ocaklar hareketlendi. Kuyulardan ve baca ağızlarından yer üstüne çıkışlar başladı. Yıldız ırmaklarına dönüştü lambalar galerilerde. Traverslere, taşlara sürtünen ayaklar, kaçışan fareler, tavandaki bağlara çarpan kazmalar, kürekler, baltalar, sözcüklere toslayan sözcükler, sümkürmeler, tükürmeler, kahkahalar, öksürükler ve sıtma titremeleri. Zincirlerinden boşanan yorgunluk, paydos, rehavet ve ter kokusu. Ve katırların, atların gözlerinde büyüyen ışık, paydosu duyumsamanın yarattığı derin, tatlı ışık. Maden idaresinde bir yüzbaşı, 3 tabur katibi, 5 yazıcı asker, 4 maden uzmanı, 2 doktor ve 1 yığın sigara dumanından oluşan bir heyet, 2 gündür madencileri askere almakla meşguldü. Gece vardiyasının uhuldayan büyük kara kalabalığı gün boyu kuyruğa girmiş, soruları, emirleri dinlemiş, merak etmiş, iç çekmiş, defterlere kaydedilmiş, dikkatli bir seçimle askere alınanlarla alınmayanlar şeklinde tasnife tabi tutulmuştu. Şimdi sıra ocaklardan çıkan gündüz vardiyası işçilerindeydi. Masaların önünde kömür karası, ter, yorgunluk ve çamurdan oluşan ve lamba aydınlığıyla birlikte içeriden dışarı taşan uzun kuyruklar ortaya çıkmıştı. Sırası gelen madenci duvarın dibinde kurulan 3 masadan birisine gidiyordu.
İsmin ne?
Neşat.
Buraya babanın adını Hurşit olarak yazmışlar. Bundan sonra senin adın Hurşit oğlu Neşat olsun, tamam mı?
Tamam kumandan bey.
14 yaşında küfeci olarak başlamışsın çalışmaya. Bu demektir ki sen 54 yaşındasın. Askerlik yapamazsın. 45'i geçmişsin.
Ben 9 yaşında başladım küfeciliğe kumandan bey.
9 yaşında da başlasan fark etmez. 49 yaşında olursun ki gene askerden muafsın. Parmağını istampaya bas, sonra da getir şuraya bas. Hadi hayırlı olsun, tamam gidebilirsin.
Neşat'tan sonra kuyruğun ilk adamı Cemal'di. Masalardan birisi Neşat'ı çağırdıktan 1-2 dakika sonra bir başka masada Cemal'i çağırdı. Masada Hamit Bey adında kocaman ela gözlü babacan bir tabur katibi oturuyordu.
İsmini, doğduğun yeri ve babanın adını söyle.
İsmim Cemal'dir, Zonguldak'ta doğdum. Rahmetli babamın adı da Hurşit'tir.
Cemal konuşurken uykusuz, dalgın bakışlı Hamit Bey de defterin Zonguldak ve C bölümünde yer alan isimlere bakıyordu.
Babanın adı Cemal oğlu Hurşit, doğru mu?
Doğru dedi Cemal. Rahmetli dedemin adı Cemal'di.
Senin adın bundan sonra Cemal oğlu Cemal'dir. 9 yaşında küfeciliğe başlamışsın. Bu hesaba göre sen 44 yaşındasın. İhtiyat askeri olarak silah altına alacaksın. Tedarikini görüp ailenle vedalaştıktan sonra cuma sabahı Zonguldak karakoluna teslim olacaksın.
Benim o defterdeki yaşım 9 değil, 14'tü. Kaymakam bey kumandan diyeceğine kaymakam demişti. Değiştirmişler. Ben 49 yaşındayım. Ben yaşımı iyi bilirim.
Kaymakamlığa itiraz etmeyen Hamit Bey başını defterden usulca kaldırdı. Tüm itirazların hakkından efendice gelmiş bir kaymakam edasıyla Cemal'in kömür karası yüzüne, ateş gibi ışıldayan gözlerine, bizi anlamaya çalış dercesine derin derin baktı. Arkaya yaslanırken,
''Seni anlıyorum kardeşim'' diye mırıldandı ama bizim Müslüman ahalide kimse yaşını tam olarak bilemez. Herkes senin gibi itiraz ediyor. 9 ila 14 yaş arasındaki çocukların hepsini kanuna uydurmak için 14 olarak yazmışlar defterlere. Biz de bir emirle 14'lülerin yaş hesabını 9'a indirerek yapıyoruz. 9'a indirdik mi sen 44 yaşında oluyorsun. Biz bir arındırma gayreti içindeyiz. Herkesin sonu gelmez itirazlarına tahammülle yaklaşırsak memleket ordusuz kalır. Acısını hepimiz çekeriz. Bilmem izah edebildim mi?
Badem bıyıklı tombul izahçı kendi mecazının ve iyimser ikliminin farkında olmadan konuşan ve günlük hayatın dışında yaşayan akıllı bir adam izlenimini veriyordu. Cemal adamın asker nezaketini kırmaktan çekinerek,
''Yani ben 44 değil de 45 olsaydım asker alınmayacaktım. Halbuki 45'ten fazlayım. Bana yapılan bir haksızlık değil mi bu efendim?'' Benim yapabileceğim bir şey yok kardeşim diyerek mürekkep emzirilmiş, kat kat cuhadan istampayı Cemal'in önüne doğru sürdü Hamit Bey. Parmağını bas şuraya, sonra da şuraya bas. Harpteyiz, itiraz devri geçti. Hadi hayırlı olsun, git şurada hekim muayenesinden geç.
Söyleneni aynen yaptı Cemal. Ruhunu sürükleyerek terk etti masayı. Yanda yeşil kapılı muayene odasına girdi. Odadan çıktığında yüzünün grameri bozuktu. Cesaretini ortaya yeni çıkan kendi yakıcı gerçeğinde sınamayı düşünüyordu. Susma ile konuşma arasında ezilmiş ya da sürekli dargın bakmaktan mecali tükenmiş bir çocuk görünümündeydi. İnsanları aralayarak dışarı çıktı. İdare binasıyla yüz yüze olduğu için gerçek kişiliğini yüzünde yansıtmayan büyük kalabalıkla karşılaştı. Ortalık kesat diye iç geçirdi. Mecnun çölden kaçıyor, çöl Mecnun'unu arıyordu. Binanın ön cephesinde duvarın dibine çöküp sırtını yasladı. Dikkatini içinde canlanan çocuklarına verdi. Üzülmez ocaklarında kazmacılık yapan büyük oğlu Hurşit'i de askere alacaklardı. 10 yaşındaki küçük oğlu ise Havza'nın bir ocağında harbe küfesiyle kömür taşıyacaktı. Evet, devir değişmişti. Katılaşmış bir akılla hareket ediyordu her memur. Memurlar katılaştıkça kuyruklar kabarıyor, uzuyor, hiçbir madenci gerçek yaşını anımsayamıyor, anımsasa bile gerçeği memurlara kabul ettiremiyordu. Elini kaldırdı, yanına gelmesi için işaret verdi Recep Emmi'ye. İhtiyar yakayı memurdan yeni kurtarmıştı. Yanında İdris vardı. Yaklaşırlarken, ''Beni askere yazdılar.'' dedi Cemal. ''Sizi ne yaptılar?''
''Beni yazmadılar.'' diye ensesini kaşıyıp bir tükrük savurdu yere Recep emmi. ''Katip efendiye yaz dedim. Taburun her ne ihtiyacı varsa görür rahatlatırım.'' dedim. ''Yazmadı. 56 yaşındasın. Madende kal. Harp vapuruna kömür çıkar.'' dedi. ''Tamam, o da olur.'' dedim. Bastım parmağımı kağıda, kaldım.
Kömür tozlarından oluşan tepecikler, moloz ve direk yığınları, dekovil hatları, baca ağızları, kuyular, katırlar, kazmalar, kürekler, küfeler ve yer altından çıkıp kuyruğa giren madenciler. Kuyruktakilerin çoğunu asker olarak hayal etti Cemal. Kazmaların yerine tüfekler alacak, her biri bir hikaye yaratacak, yarattığı veya yaratılan bir hikayede kaybolup gidecekti. ''Çocuklarımın rızkı kazmamın ucunda.'' diye iç geçirdi. ''Seni askere mi yazdılar İdris?''
''38 yaşında olduğuma karar verdiler.'' dedi İdris. ''Yaz sıcağında ellerimi hohlayıp ısıttığımı söyledim. Parmaklarımın katılaştığını anlattım. Tetik çekmez.'' dedim. ''Bel soğukluğuna yakalandım.'' dedim. ''Bunlar mesele değil de ip parmak bastırdılar. Ben benim kahpeden uzaklaşmak için askere giderim gitmesine de askerde karı bulamam.''
Recep emminin zoruna gitti bu düşünce. Felaket anlarında bile İdris'in içinde tip tip kadınlar geziniyordu. Doğru bir durum değildi bu. Kaşlarını çatarak ters ters kesti İdris'i. Erkek hindiler gibi diklendi birden.
''Vatanın kan revan olduğu bir yerde karıyı düşünmek doğru değil İdris. Biraz kendine çeki düzen ver, ahlakına sahip çık. Memleket harbe girdi.''
''Vallahi ister harbe değil darbe girsin. Benim bu dünyada varım yoğum bir kibrit çöpüdür. Ben çöpümün başındaki eza kızıştı mı duymazlıktan gelmem. Bazıları köre boyun oynar. Ben oynamam. Ben kendi fışkırdığımı düşünürüm. Kumanya kadar ihtiyaçtır. Beni kibrit çöpünün başında eza yapan bir vatandan bunu istemek hakkımdır. Tamam mı Recep emmi?''
İdris'e içinden hak vermesine rağmen,
''İnsandan insana çok fark var.'' dedi Recep emmi. Ciloğlu Salih eğildi, tabur katibinin elini öptü. ''Vatan sağ olsun, padişahımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun.'' dedi. ''Yaşıma başıma bakmayın, beni hemen askere yazın.'' dedi. Bakan herkesin gözleri yaşardı. Herifin damarında demek ki yaşlı da olsa vatan sevgisi var.
''Serhan'ı kilamı anlat.'' dercesine gülümsüyordu İdris.
''Boşver Recep emmi.'' diye sesini yükseltti. ''Ciloğlu'nu ben iyi tanırım.''
Ciddileşti, sırtını duvara sürterek kaşımaya başladı.
''Amına koduğumun şiltecisi, hayatı onun bunun çizmesini giydirmekle geçti. Ormanda bir boz ayı görse insan sıfatından çıkar, bozur yani ayı yavrusu olur. Onun için o adamı bana övme, ben onun yaptıklarının tersini yaparım. O askere gitti mi ben gitmem, kaçar dağa sığınırım.''
Cemal'in karanlığında bir kıvılcım çaktı. Kaçar dağa sığınır ama takıldı kaldı. Dipsiz karanlık ormanlar, dağlar, eşkıyalar canlandı gözlerinin önünde. Anası Kumru'nun uyumadan önce özellikle de yağmurlu gecelerde nenesi Zehra'ya ve bayrama dair kendisine anlattığı acıklı hikayeleri anımsadı. Tüfeklerin kovaladığı sınırsız yeşil bir dünyada buldu kendini. Her insan kovalanıyordu. İnsan insanı, insan işi, iş insanı kovalıyordu. Kuyruktaki insanların yüreklerini kitap gibi okumak arzusu uyandı içinde. Askere gitmek isteyen kaç insan vardı acaba? Kaç insanın yuvası dağılacak, ocağı sönecekti? Duvar dibinden kalkıp birlikte yatakhaneye giderlerken Karagatsis ile devrekli yaşlı kazmacı Agop Mesropyan geldi.
''Ne oldu Karagatsis, seni de mi askere yazdılar?'' dedi Cemal.
''Beni yazmadılar. Bizim sizden farkımız yaşımızın belli olmasıdır. Bizde doğan çoğu insanın yaşı kayıtlıdır. Ama dinlemediler kayıtları. Beni 3 yaş indirdiler. Doktora girdim, muayeneden kefeni yırttım. Ciğerim iyi çıkmadı. Nasıl olduysa tam muayene sırasında öksürdüm, ağzımdan kan geldi.''
''Şanslı adamsın.'' dedi İdris. ''Hayatımız Kozlu'yla Kilimli ocaklarında geçti. Gene de ocak hayatı askerlikten iyidir. Harp kaç sene sürer belli olmaz. Evinden ocağa giden geri döner ama askere giden dönmez.''
Açlıklarını ve yorgunluklarını unutarak baraka duvarının dibinde kendiliğinden gökyüzünün ve niçin oturduklarının farkında olmayarak oturdular.
''Bu seferberlik işi bir ay evvelinden başladı.'' diye söze girdi yaşlı Agop. ''Ben korktum. Devrekte Çaycuma'da katipler ev ev dolaştılar. Biraderim Vaham'ı, 3 oğlunu, Hıraç'ı, Garo'yu, Mar'ı askere yazdılar. Ben baston ustasıyım dedi Vahan. Bütün gelirimi orduya veririm dedi. Bıçkıhanem var, tezgahlarım var, güzel bastonlar yaparım. Ceviz ağacından sandıklar, masalar, sandalyeler, sedirler, sigara ağızlıkları yaparım dedi. Bizi askere alırsanız bu işlerin hepsi kalır dedi. Ama dinletemedi. 4'ünü de yazdılar askere. Biraderim gitti. Devreklilerin çok sevdiği baston ustası Salmanoğlu Ali Ziya'yı araya soktu. Onu da dinlemediler.
''Memleketin askere ihtiyacı var şimdi.'' dedi Recep emmi. ''Düşmana bastonla karşı durmak zordur. Bu dünyada herkesin aklını zayi eden bir güzellik var. Harbin sebebi belki de o güzelliktir.''
''Onlik Demirci Başyan'la oğlu Zavaryan'ı da askere aldılar.'' dedi ihtiyar Agop. ''Ben olsam onu askere almam. Otur demirhanende oğlunla beraber süvarilere sandık sandık süngü yap, kılıç yap, nal yap derim.''
''Süngü devri geçti.'' diye itiraz etti Recep emmi. ''Kılıç devri de geçti. Her süvari taburunda da en az 1 nalbant var zaten. Çekici, nalı, mıhı yanındadır.''
İhtiyar Agop'un canı sıkıldı. Recep emminin karşısında yenilmiş olarak hissetti kendini. Herkesin işine yarayan insanların askere alınması doğru muydu?
''Kunduracı Gevont der Minasyalı da askere aldılar.'' diye yeniden başladı İhtiyar Agop. ''İki oğlu vardı, Sebuh'la Simon. İkisini de askere aldılar.'' Devrek'te onlardan daha iyi kunduracı yoktu. Kosti ile Hristo vardı. Onlar da yaşlandılar. Mesleklerini oğullarına öğretemediler. Kosti yaşlanınca karısının köpeği oldu. Bahtiyar bir hayat kurdular.
Fikrini dağıtmamak için durdu, toparladı.
''Ben olsaydım Gemont'la oğullarını askere almazdım. Oturun şu kundura hanenizde. Paşalara, zabitlere, neferlere sandık sandık kundura yapın derdim. Kışlık deri çizmeler yapın derdim. Harpte olsa dikiciye, hekime, nakışkara, berbere, manava, debba, kebapçıya dokunmam. Gitmeyin, kalın çalışın derim. Çünkü evler var, evlerde çocuklar var, kızlar, karılar var. İhtiyaçtır bu, isterler.''
''Hele karı milleti daha çok ister.'' dedi İdris. ''Her şey ister. En başta ekmek ile tuz ister. Her şeyi dümdüz ister. Yanılıp 1 yüz versen 2 yüz ister.''
Gülümseyen ve düşünen kısa bir sessizliğe yol açtı İdris. Recep emminin dikkati İdris'in söylediklerine değil, Agop'un yanlış görüşlerine takılmıştı. Hayatın önemseyip ciddiye aldığı bir adam değildi İdris ama Agop önemliydi ve görüşleri yanlıştı. O görüşlerin yanlış olduğunun ortaya çıkması gerekiyordu.
''Ona gitme şunu yap, buna gitme bunu yap dersen ordunun yerinde yeller eser Agopcan. Bu seferberlik boş değil. Bir müşkül der, bir vaziyet var ki paşalar düşündü, asker toplamaya başladı.''
Konuşmaları deminden beri dağra düşmüş, daralmış bir ruhla dinliyordu Cemal. Dünyada ne kadar işe yarar insan varsa hepsinin silahlandığını, her iş yerinin, her tezgahın, kopan her kömürün, her ekmek parçasının silah altına alındığını düşünüyordu. Ayak izleri çoğalmıştı, toprak göstermiyordu izleri ama. Bu insanlar eli iş tutan insanlar, yarın silah altına alınıp tabur tabur cephelere dağılacaklardı. Yollar çukurlarla dolacak, kadınlarla çocukların yolları gözlemekten ve açlıktan gözleri büyüyecekti. Kalan sağlar, sakatlar ve bunların sır gibi sakladıkları acı haberler dönecek, asıl büyük çoğunluk ise kırklara, bir varmış bir yokmuşa karışacaktı.
''Boş boş konuşma Recep emmi'' diyerek çömeldiği yerden doğruldu Cemal. ''Biz 7 kat yer altında sessiz sessiz çalışırken bu harp niye çıktı? Niye bize sormadılar? Bir madenkeş işini yaparken katıra sormaz. Biz katırsak tamam, bize sormasınlar. Ama biz katır değiliz.''
''Ben katıra sormasam da katırın fikrini halinden anlarım.'' dedi Recep emmi. ''İşimi katırın fikrine göre yaparım. Her ne ihtiyacı varsa görür rahatlatırım.''
İdris anlamsız anlamsız gülerek başını iki yana salladı. Agop Mesropyan gelip geçen işçi gruplarına kulak verirken ileri sürdüğü düşüncelerin anlaşılmadığı sonucuna vardı. Yüreğinde uç veren acıyı kendine çok yakın hissetti. Şu fani dünyada çekicini örsteki kızarmış demire vuran demirci demirin halinden anlıyordu. Kazmacı kömürün halinden anlıyordu. Küfeci katırın halinden anlıyordu. Katır öksüre öksüre kan tüküren ya da sıtma hastalığına yakalanan yeraltı insanının halinden anlıyordu. İnsan insanın halinden anlamıyordu.
''Yer altında zaten harp vardı.'' diye mırıldandı İdris. ''Bir de yer üstünde çıkardılar. Bir yığın ayak, bir yığın kafa, bir yığın söz, bir yığın tüfek, bir yığın öksürük, kaşıntı, titreme. Ben anlamadım bu işi. Bir yerde bir yanlışlık var. Cemal, ha ne dersin?''
''Harbeden etsin kardeşim, etmeyeni de rahat bıraksınlar.''
''Doğru düşün Cemal.'' diye çıkıştı Recep emmi. ''Doğru düşünmezsen memleket elden gider, yanar tarumar olur, memleketi yakan kendi günahında yanar.'' ''Ne memleketi?'' diye bağırdı Cemal. ''Benim memleketim yer altıdır, güneşim de lambamdır, mecalimin son sınırına kadar da çalışan bir adamım. Benim karanlık memleketim elden gitse ne olur, gitmese ne olur.''
Sohbete deminden beri kulak veren ve sakalından ayrı duran yaşlı bir kazmacı,
''Görünürde top tüfek sesi de yok, bu harp nerede?'' diye sordu çekinerek. ''Yemen'de mi, Fizan'da mı? Bir yerde patladı herhal.''
Recep emminin fikri kısa bir akıl suskunluğuna yol açtı. Dikkatler kaynaşan, homurdanan, soran, merak eden, endişelenen, yaşını tartışan, katiplere küfreden madenci yığınlarına kaydı. Cemal kalabalıktan çıkıp kendilerine doğru gelmekte olan abisi Neşat'la yeğeni Cuma'yı süzerken
''Fransızlar gitti, Almanlar geldi havzaya'' dedi. ''Fransızlarla Ruslar bir olur, Almanlara saldırırlar. Biz herhal Almanların yanında yer aldık.''
''Yakında başımıza Rus topları düşer Neşat'' dedi Recep emmi.
Devasız zıkıntı bir suratla gelip Recep emminin yanına çöktü, duvara yasladı sırtını. Neşat Cemal'in askere yazıldığından haberi vardı.
''Kaderimizdir bizim'' dedi. ''Başımıza ya göçük taşı düşer ya top güllesi.''
Kalktılar. Neşat Cemal'den askerliği hakkında bilgi aldı. Cemal en güvendiği arkadaşını Dikran'ı aramaya çıktı. Onu kömür silosunun yanında oluklara yakın bir yerde Abdurrahman ve Ahmet'le sohbet ederken buldu. Ahmet'i grevlerde tanımıştı ama Abdurrahman'ı ilk defa görüyordu. Dikran Cemal'i tanıştırırken Abdurrahman ''Ben Cemal'i tanıyorum'' dedi. Kısa bir sohbetten sonra Abdurrahman Ahmet'i alıp gitti. Cemal Dikran'ın koluna girdi. İleride kömür tozu tepeciğine doğru götürürken ''Bana yardım et Dikran'' dedi. ''Ben kafaya koydum. Askere gitmem. Benim bir tüfeğe ihtiyacım var.'' İrkildi. Çevresini korkuyla yokladı Dikran. O anda yıllar önce Zeytun'dan kaçıp devreye gelen direnişçilerden Taniel Datevya'nın Kafkasya'ya gitmeden önce kendisine bırakmak zorunda kaldığı İngiliz Enfield tüfeği geldi aklına. Babası Arşak'tan kalma Alman mavzeriyle birlikte bir sandığa koyarak duvar içinde gizlediği bu tüfeklerden mermisi daha kolay bulunan mavzeri Cemal'e vermeyi aklından geçirmesine rağmen baba yadigarı olmasından dolayı mavzerde değil Enfield'da karar kıldı.
''Sana tüfek ayarlamaya çalışırım.'' dedi. ''Dağdaki eşkıya çetelerine katılırsan sonun fena olur.''
''Katılmam, yalnız gezerim. Kafama uygun adamlar bulursam bir çetede ben kurarım. Yaşamanın başka bir yolu kalmadı.''
''Abdurrahman'la Ahmet'i iyi tanı.'' dedi Dikran. ''Bu havzada benim en çok güvendiğim iki insandır bunlar. Zor günlere girdik, zorlu arkadaşlara ihtiyacımız var.''
Uzaklaşan iki kişinin arkasından baktı Cemal. Kolay arkadaş seçmez dedi İkran. Seçtiğinde de sağlam seçerdi. Kuracağı çeteye bu iki kişiyi de alamaz mıydı?
28. ayrımın sonu. Sayfa 263.